Altışar kollu, üç gümüş şamdanın, kırmızı ve ürkek ışık damlalarını serptiği sofranın, etrafına renk renk başlar, birbirinden itinalı giyinişler, İstanbul'un yüksek sosyetesine mensup kimseler çevrelemişti. Fikriye Hanım da Ulviye Hanım kadar ev sahipliği yapıyor, sözleri, hareketleri, işvesiyle etrafını idare ediyordu. Aliye, Feyzi ile Selma'nın ortasındaydı. Feyzi hafifçe arkadaşına eğilerek biraz alaylı, biraz endişeli, "Hüsnü Bey az daha içerse patlayacak, haberin olsun," dedi. "Aliye, bu gece seni ben bile kıskanıyorum. Bütün bakışları sen topluyorsun. Elbisen de bir şaheser. Buna batan gün dememeli, dünyayı tutan gün demeli." Selma arkadaşına bu çok sevdiği vücuda doymayan gözlerle bakıyor. Sıhhatine kavuşan bu yüze bakışında bir ananın çocuğunu seyredişinin zaafı var. Tekrar konuşuyor. "Aliyeciğim, yemekten sonra bir aralık gidip çocuğu dolaşayım da seninle bahçenin tenha bir köşesine çekilelim. Bu resmiyet, bu patırtılardan harap oldum. Biraz kafamı dinleyeyim. Bugünlerde sinirlerim o kadar bozuk ki en hoşlandığım şeylerden bile kaçmak istiyorum. Kim bilir sen ne haldesin?" Aliye, Selma'yı yarı duyuyor, yarı duymuyordu. Mamafi kendini topladı. "Peki Selma'cığım, gidelim," dedi. Dört kardeşler gününden beri Kerim Bey'le bir dakika bile yalnız kalamamış, Feyzi'nin avdeti, ziyafet gecesinin hazırlığı, küçük vakaların izdihamı yani yığılması kalabalığı ile bütün bir hafta patırtı ve telaş içinde geçmişti. Genç kızın gözleri ışığa koşan bir pervane gibi taparcasına sevdiği çehreyi arıyor. Bu yüz hayat, bu yüz kainat, bu yüz ebediyet yani sonsuzluk denen eşsiz kudret. Ne olur o da baksa. Bakıyor, zaafla, şefkatle, en asil hislerin birbirine dolanmış ifadesiyle o da Aliye'ye bakıyor. Kucaklaşan bu bakışlardan onlar birbirlerine gidip geliyorlar. Fakat yazık ki bu yolun da düşmanı, haramisi yani haydutu, yol keseni, mütecavizi yani saldırganı var. Aliye'nin gözleri kendisini teftiş eden yabancı bakışlardan, avcı önünden kaçan bir gazal gibi ürkerek kaçıyor ve Selma'nın şefkatli gözlerine sığınıyor. "Seni nerede bekleyeyim Selma?" "Kestanelikte." "Peki." Mübalağa ile süslenmiş bir hanım, Aliye ile şundan bundan konuşuyor. Asıl maksadı kızı tetkik edebilmek. Sonra Ulviye Hanım'a dönüyor. Bu sefer de onunla basma kalıp konuşuyor, muvaffakiyetini tebrik ediyor. "Bu bir gece ziyafeti değil, peri masalı, peri masalı. Hele şu muhteşem şamdanlara hiç diyecek yok. Bu unutulmuş hatıralar dekora hakiki bir orijinalite vermiş. Çok iyi düşünmüşsünüz hanımefendi," diyor. "İltifatınızı Fikriye Hanım ile paylaşmaya mecburum. Kendileri buluşları ve zevkleriyle tanınmışlardır." Aliye annesine şımardıkça artan kırıtmalarına artık bakamıyor. Mumlar onun da gözlerini işgal etmekte. Mütevazi, ürkek ışık damlaları, titreye titreye eşyaların üzerine dökülen kırık ziyalar. Etrafını ışıklandırarak damla damla eriyiş, ne güzel şey. Tıpkı bunlar gibi her yanan için bir son ışık damlası muktedir. Aliye onlara bakıyor ve "Yanın, yakılın, nasibiniz bu, son karargahınız yokluktur sizin," diyor. Her yanan için bir son ışık damlası mukadder. Aliye'yi kendi verdiği bu hüküm titretiyor. O da yanmıyor mu? Yanıyor. Kendi de gönlü gecesini aydınlatan bir ışık damlası değil mi? Fakat şu var ki o son hayat kudretini de vererek vücudundan bir nişan, bir eser kalmadığı zaman sönmeyecek. Daima, daima yanacak. Aliye yemeğin sonuna kadar bu ışıklarla oyalandı. Sonra Selma çocuğuna, o da kestaneliğe gitti. Genç kız cemiyetin gürültü ve merasiminden, hissiz ve düşüncesiz yapmacıklarından birdenbire sıyrılınca biraz ferahladı. Tabiatla baş başa kalmak ona tesiri ani bir müsekkin yani sakinleştirici, yatıştırıcı ilaç kadar rahatlık vermişti. İki karşılıklı sahilin arasında sızmış bir sarhoş gibi uzanmış yatan boğaz, bu gece bir efsane kadar hayret vericiydi. Karşıki sahilin ışıklarının akisleri birer altın sütun gibi suların bağrına saplanmış, hiç kımıldamıyordu. Ayın döktüğü beyaz, yaygın aydınlık, genç bir başı, saran ince bir tül gibi bu en güzel tabiat köşesini en gizli köşesine kadar sımsıkı örtmüş, kucaklamıştı. Beyaz, bembeyaz bir gece, vakarlı, muhteşem bir yaz gecesi. Oynaşan, kırılan sulara ay ışığı adeta akıp bulaşmış. Her bir kıvrılışta çırpınan oynak suların her küçük satında bir başka ay var. Aliye'nin de gönlü tıpkı deniz gibi girintili çıkıntılı. Her dalgalanışı ile aşk göğünün tek mehtabı bu gönülde yüz binlerce olmuş devamlı akislerle kaynıyor. Genç kız şimdi arkadan gelen ayak seslerini dinliyor ve onlar iyice yaklaşınca "Nerede kaldın Selma?" diyor. Cevap yok. Aliye bu defa başını çevirince Doktor Hüsnü'nün gölgesini fark ediyor. Gittikçe yaklaşan bu gölge, "Sizi hep böyle kendinizden başka sakini olmayan yerlerde mi aramalı Aliye Hanım?" diye soruyor. Aliye, beklemediği bu buluşmanın üzüntüsünden kendini kurtarmaya uğraşarak cevap veriyor. "Hava o kadar güzel ki Hüsnü Bey, biraz dolaşmak istedim." Genç kız Selma'nın da geleceğini, onunla sözleşmiş olduklarını söylemiyor. Hüsnü az sonra karısının geleceğini duysa belki oturur kalır diye düşünüyor. Şimdi bu adamla ne konuşmalı ve onu bir an evvel buradan nasıl uzaklaştırmalı? Fakat kızın söz aramasına pek de lüzum yok gibi. Zira Doktor Hüsnü konuşacağı sözleri evvelden hazırlamışa benziyor. Aliye Hanım, sizinle çoğunda anlaşamamak üzere birçok meselelerden bahsettik. Fakat asıl pek mühim bir mesele var ki işte bunu halletmek için arkanızdan geldim. Aliye, Doktor Hüsnü'nün bilhassa son günlerde kendisine karşı artan ısrarlı alakasından halletmek istediği bu meselenin ne olabileceğini hemen hemen tahmin etmiş bulunuyor. Fakat vaziyetin bütün nezaketine rağmen soğukkanlı görünebiliyor. Aramızda bir mesele olduğunu bilmiyorum Hüsnü Bey. Bilmemek istediğiniz malum. Fakat buna rağmen ben size aşk hakkındaki düşüncelerinizi sormak istiyorum. Aliye Hüsnü'den daha dehşetli bir söz, hatta bir gönül itirafı bekleyerek titremişti. Biraz ferahladı. Doktor Hüsnü'nün halletmek istediği müşkülü buysa kolaydı. Onu birkaç sözle başından savabilirdi. Eğer bu kelimeyi amiyane, yani alelade, bayağı, basit manasında kullanmıyorsanız, ondan konuşmaya her dudağın selahiyeti, yetkisi yoktur. Zira aşk, insan kıymetine mihenktir. Mihenk ölçü. Aşk, donmuş bir ruhun üzerindeki buz tabakalarını bir anda eritir, yok eder. Ve çıplak kalmış bu vücuda kendinden, kendi ateşinden bir kaftan giydirir. Aşkı tanır gibi konuşuyorsunuz Aliye Hanım. Onu tanımakla iftihar ederim Hüsnü Bey. Bence aşkı tanımayan adam olur fakat insan olamaz. O halde ben de bir insanım. Hem de tam bir senedir onu tanıyan ve zebunu olan bir insan. Mesut bir eş olduğunuzu biliyorum. İşte bu kayıtsızlığınız beni öldürüyor. Benim aşkım sizden başkasına ait değildir Aliye Hanım. Anladınız mı? İşte halledilmesini istediğim mesele bu. İstediğim de sizsiniz. Sizi kıskanıyorum. Sizi aşkınızdan kıskanıyorum. Artık bahsin tevhile, yani başka bir manayla yorumlamaya, kelime oyunuyla kapatılacak tarafı kalmamıştı. Aliye hızla ayağa kalktı. Hüsnü Bey, bu sözlerinizle hem beni hem de masum karınızın manevi mevcudiyetini tahkir ediyorsunuz. Sözlerinizde viskinin cüreti var. Belki. Biçare Selma. Selma'yı düşünmeyin. Ayrılırız. Ona tazminat veririm. Çocuğum da henüz bir et parçası. Asıl siz bir et parçasısınız. Zira sözleriniz bir insandan ziyade, insaniyet hislerine malik olmayan bir mahluka ait gibi. Olabilir Ali Hanım. Şu anda sözlerinize tekzip yahut münakaşa etmek kudretine sahip değilim. Buna mukabil siz de benim şu hükmümü olduğu gibi kabul ediniz. Siz evlenemeyeceğiniz bir adamı sevmek hatasına düşmüş bir kızsınız. Ali'ye güldü. Doktor Hüsnü bu devamlı gülüşteki keskin manayı anlayacak halde değildi. İşte bu meselede de sizinle ayrılıyoruz Hüsnü Bey. Hem de hiçbir noktasında birleşmeyen iki ayrı yola doğru birbirimizden uzaklaşıyoruz. Kimden bahsetmek istediğinizi anladım. Her zayıf görüşlü kimse bizim bağlılığımızda evvela bu töhmeti, bu günahı arar. Fakat zannetmeyiniz ki profesör benim için muhayyel, yani hayal edilen bir eştir. O benim için her şeydir, bütün cihandır. Fakat asla sizin vehmettiğiniz sefil manada değil. Biz onunla Allah'tan başka hiçbir kudretin müdahale edemeyeceği surette birbirimize bağlıyız. O benim kendimdir Hüsnü Bey. İnsan kendi kendisiyle evlenebilir mi? Doktor Hüsnü Ali'ye doğru bir adım daha yaklaştı. Sesi biraz daha kabarmış, donuklaşmıştı. Aşkınızı itiraf edecek kadar pervasızsınız. Fakat son olarak şunu da söyleyeceğim. Bu aşk ya bana ait olmalıdır yahut hiç kimseye, hatta Allah'a bile. Ali'ye gene güldü. Ben aşk köprüsünden hakikate yol bulmuş bir insanım. Değil Doktor Hüsnü, cihan bir araya gelse beni oradan geri çekemez. Zira Aliye'nin vücudu bu azamet içinde erimiş, silinmiş, yok olmuştur. Onu ne kadar arasanız bulamayacağınızdan emin olabilirsiniz. Artık mesele halloldu sanırım Hüsnü Bey. Müsaadenizle gideyim, beni ararlar. İlaçlarınız bugün tamam olacak. Son enjeksiyonunuzu yapacağım. Yarına kalsın Hüsnü Bey. Şimdi eve kadar gidilir mi? Eve gitmeye hacet yok. Hazırlamıştım yanımda. Fakat burada ışık da yok. Mehtap var ya. Hüsnü süratle genç kıza doğru yaklaşarak elindeki iğneyi koluna batırdı. Hüsnü, Hüsnü, nereye koşuyorsun böyle? Selma'nın sesi kocasına bir sille gibi çarpmıştı. Artık ayakta bile duracak kuvveti kalmamış, durduğu yerde sendeliyordu. Karısıyla karşılaşmaktan korktuğu için cevap vermedi. Son gayretiyle tekrar yürümeye başladı fakat aynı ince ses gittikçe yaklaşıyordu. Dur Hüsnü gitme, Ali'ye beni kestanelerin altında bekleyecekti. Beraber gidelim. Daha evvel gelecektim ama çocuk sancılanmış da onun için geciktim. Ben gitmem. Selma kocasına bütün ailevi noksanlarına rağmen seven kadındı. Sabırlı bir mürebbi gibi onun yuvasını tehdit eden kusurlarını ilk izdivaç günlerinden itibaren kadınlığının bütün maharetiyle yontmaya, tasih etmeye uğraşmış olmakla beraber son ayların hadiseleri, kavgalar, ihmaller genç kadına muvaffakiyetsizliğini ihtar eden birer acı hakikat olmuştu. Cevap vermeden yürüyen kocasının arkasından bakarak bu ayarsız yürüyüşün, bu homurdanır gibi cevap verişin sebebini kendi kendine kısaca izah etti. Sarhoş. Mama Fih onu bu halde bırakamazdı. Tekrar seslendi. Hüsnü, beni bekle, geliyorum. Doktor Hüsnü'nün elleri beceriksiz, sarsak bir telaşla cebine bir şey yerleştiriyordu. Selma aralarındaki mesafenin kısalmış olmasına rağmen bunun ne olduğunu seçememişti. Nedir o cebine soktuğun şey? Mendil. Mendil parlar mı? Gene amerpikon şişesidir. Genç kadın yürümekte devam eden kocasının cebine süratle elini soktu ve sert bir cisim yakalayarak çıkardı. Bu ne Hüsnü? Bir eğlence gecesi. Kime enjeksiyon yaptın? Selma onun çok sarhoş olduğunu anlamıştı. Hüsnü alkol kokan ağzını karısına yaklaştırdı ve ihtilal halinde olan şuurunu manevi disiplininden kurtulmuş bir hüküm, tıpasını atan fışkırmış bir mayi gibi taşıp aktı. Ali'yi öldürdüm. Selma'nın çığlığı dağların arasında şimşek gibi çaktı ve söndü. Ne yaptın? Katil, katil! Sus Selma! Susmam, susmayacağım. Ben seni de sustururum. Hüsnü'nün arka cebine giden eli geri döndü ve en yakın hedefe karısına nişan aldı. Aynı elin ikinci hedefi ise kendi göğsü olmuştu.